Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 19 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimli 2 Mayıs 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa ve nur kapısını dinleyebileceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da ilk Kadir Gecesi merasimi düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Rouhani eğitimin önemi ve konumuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, General Süleyman'ın şehadetinden sonra gücünün daha da arttığını söyledi. Viyana'da nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısı sona erdi. Türkiye'de son 24 saatte koronadan 373 kişi hayatını kaybetti. Amerika, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu geçici olarak kaldırdı. Zahorova, Batı Rusya'yı kontrol altına almaya yönelik planlı bir kampanya yürütüyor dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin dört bir yanında sağlık protokollerine tam uyularak mübarek Ramazan ayının ilk Kadir Gecesi merasimleri milyonların katılımıyla düzenlendi. İmamet ve velayet aşıkları mübarek Ramazan ayının 19. gecesinde camiler ve diğer dini mekanlarda bir araya gelerek sahur vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilavet edip Cevşen Kebir duası ile birlikte Esma-ül Hüsna'yı mırıldandılar. Kadir Gecelerinin ilkinde Ehl-i Beyt meddahları Hazreti Ali aleyhisselam metinde mersiyeler okudular. Mübarek Ramazan ayının 19, 21 ve 23. geceleri Kadir Geceleri olarak biliniyor. Müslümanlar bu geceleri dua ve Kur'an-ı Kerim tilavet ederek sabahlıyor ve Allah ile razı niyazda bulunuyor. Kadir Gecelerinin tüm yılda en faziletli gece olduğu, bu gecede yapılan amellerin bin aydan daha hayırlı olduğu ve insanın kaderine bu gece karar verildiği biliniyor. Hicri Kameri 40. yılın Ramazan ayının 19. günü sabahı, haricilerden İbn-i Mülcem, Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın başına sabah namazını kılarken zehirli kılıcı ile indirdiği darbe sonucu Hazreti Ali yaralanmış ve evinde geçirdiği iki gün ardından şehit olmuştur. İrib çalışanları olarak mübarek Ramazan ayında ve özellikle Kadir gecelerinde yapmış olduğunuz tüm ibadetlerin Allah katında kabul görmesini niyaz ediyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bugün video konferans sunuyla halka hitap edeceği bildirildi. İran Pres'in bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberi Öğretmenler Günü'ne tekabül eden bugün akşam üzeri saat 18'de video konferans yoluyla halka hitap edecek. İslam İnkılabı rehberinin söz konusu konuşması Hamenei.ir sitesi, İri 1. kanalı, haber kanalı, radyo ve İran Pres'ten canlı olarak yayınlanacak.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı eğitimi olan ilginin bu hükümetin ana önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2 Mayıs ve Öğretmenler Günü arifesinde Şehit Murtaza Mutahhari gibi büyük öğretmenlerin anısına bir grup öğretmen ve eğitimciyle görüşmesinde değerli eğitimciler ahlak ve davranışlarıyla eğitim ve öğretimde çok önemli etkileri oldu dedi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Şehit Mutahhari'nin takdire şayan kişiliğine atıfta bulunurken, Mutahhari'nin İran toplumunun değerli şahsiyetlerinden olduğunu ve onun her zaman İran toplumunun din ve kültürü için fedakarca hizmet ettiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, eğitim yönetimlerinin iyileştirilmesine vurgu yaparak, geleceğin dünyası yapay zeka, robotlar ve siber uzay dünyasıdır ve öğrencileri yarının dünyası için eğitmeliyiz, dedi. Ruhani, Fars dilini tüm İranlı etnik grupların sinerjisini bir sonucu olarak görürken, milli ve resmi dilin milli kültürü oluşturmadaki rolünü önemine de temasla öğretmenlerin resmi dile özel ilgi göstermesi gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif yazdığı bir mesajda General Süleyman'ın gücü şehit olduktan sonra daha da arttı cümlesine yer verdi. Zarif dün attığı mesajda gücü oluşturanın yalnızca maddi bir araç olmadığını belirterek sevgili kardeşim, dostum, şehit General Kasım Süleymani şehit olduktan sonra gücü öncekinden daha da fazla arttı dedi. Zarif Instagram'da kişisel sayfasında 3 yıl önce yaptığı kısa bir videosunu yayınladı. İran Dışişleri Bakanı, İran Diplomasi Bilimsel Encümeni'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gerçek şu ki gücünüzün kapsamı yalnızca maddi kriterler değildir ve halka dayanmak gibi manevi güç kriterleri direnmekte güç araçlarındandır," dedi. Zarif ayrıca şöyle dedi. Sevgili kardeşim, İslam Devrimi Muhafızları Kuvvetleri Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Süleymani eşsiz bir insandı. Ancak şehit olduktan sonra daha da eşsiz oldu. Bunun nedeni sadece güç araçlarının iktidarı yaratan olmamasıdır.
İran ve 4+1 grubu heyetlerinin katılımıyla düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da sona erdi. Fars Haber Ajansı'na göre İran ve 4+1 heyetlerinin katılımıyla Viyana'da yeniden başlanan ortak komisyon toplantısı dün cumartesi günü sona erdi. Söz konusu toplantıya katılanlar yaptırımların kaldırılması, nükleer ve idari düzenlemeler alanlarında uzman çalışma gruplarının istişarelerinin son durumunu görüştüler. Bu görüşmeden sonra heyetlerin başkentlere dönmesi ve görüşmelerin önümüzdeki cuma günü devam etmesi kararlaştırıldı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu istişare sürecini hızlandırma yönelik bir önceki kararının ardından bu hafta ikili veya çok taraflı formattaki görüşmeler yoğun bir şekilde devam etti ve taraflar metinler üzerindeki anlaşmazlıkları en aza indirmeye çalıştı. Taraflar bir sonraki müzakere turunda çalışmanın daha hızlı ve ciddi bir şekilde devam etmesi gerektiği konusunda hemfikirler.
Avrupalı diplomatlar nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyerek Viyana müzakerelerinin başarısının hiçbir şekilde garanti edilmediğini vurguladılar. Birkaç üst düzey İngiliz, Fransız, Alman diplomat dün gece Reuters'e verdiği röportajda Viyana müzakerelerinin nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planını yeniden canlandırma konusundaki başarısının garanti edilemeyeceğini söylediler. Wall Street Journal'ın tanınmış muhabiri Lawrence Norman dün gece ortak komisyon toplantısı sonunda Viyana müzakerelerinde anlaşmayı canlandırmak için ciddi ve odaklanmış bir şekilde görüşüldüğünü ancak daha yapılacak çok iş var dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Başkan Yardımcısı Mora, Ortak komisyonun dünkü toplantısının ardından müzakerelerin görece ilerlediğini açıklayarak ayrıntılara girdikçe müzakerelerin kaçınılmaz olarak daha da karmaşık hale geleceğini sözlerine ekledi. Bu arada Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın ihyası doğrultusunda bir sonraki oturumun önümüzdeki cuma günü yine Viyana'da yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, nükleer anlaşma ortak komisyon oturumunda İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili önemli ilerlemelerin sağlandığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, kişi, kurum ve kuruluşların çoğunluğunun adlarının yaptırımlar listesinden çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirirken, bununla ilgili müzakerelerin hala devam ettiğini söyledi. Irakçı Ortak Komisyon'un dünkü toplantısından sonra yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ve doğal gazını da içeren enerji sektörüne yönelik yaptırımlar gibi sübjektif ve sektörel yaptırımlar veya otomobil endüstrisi, mali yaptırımlar, bankacılık ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konularda anlaşma sağlanması gerekiyor dedi. Irakçı'ya göre nükleer meselede ve yaptırımlar konusunda küçük teknik konuların kaldığını ve onların takip edileceğini, bunların ayrıntılarını açığa kavuşturması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Pek çok durumda ortak yönler var ve bazı durumlarda hala anlaşmazlık noktaları var ve anlaşmazlık noktaları artık net daha net dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bazı konularda metni yazmaya başladık ve iş çok yavaş yapılıyor. Çünkü metin üzerindeki çalışma kendi doğruluğunu gerektiriyor ve bazı konuların hala tartışmalı olduğu için çalışmalar yavaş ilerliyor dedi. Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısının yaptırımların kaldırılması konusunda önemli oranda anlaşmaya varıldığına dair açıklaması, terör rejimi İsrail yetkililerin sert tepkisine neden olduğu ve bununla ilgili Amerika yönetimine baskı yaptığı bildiriliyor.
İranlı şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıl dönümü münasebetiyle Rusya Kültür Bakanlığı tarafından Moskova Doğu Milletler Müzesi'nde düzenlenen anma merasiminde Gencevi'nin eserleri ve onun şahsiyetini tanıtımıyla ilgili sergi açıldı. Sergide İranlı ve Farsili şairi Nizami Gencevi'nin el yazmaları, İranlı şairin kitaplarının minyatür görüntüleri ve birkaç eser dahil 57 sanat eseri ve resimleri içeren irili ufaklı halılar da sergilendi. Asıl adı Cemalettin Ebu Muhammed İlyas bin Yusuf olan Nizami Gencevi, Fars edebiyatında Hamsi türünün kurucusu şairdir. Gencevi felsefe, edebiyat, astronomi, tıp, geometri gibi alanlarda çalışmalar yapmış, 12. yüzyıl filozofu ve şairidir. Eserlerinin çoğunu Farsça yazan şair, destansı şiir türünü zirveye taşımış, manzum aşk hikayelerinin en büyük üstadı ünvanını kazanmıştır.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte 242.194 COVID-19 testi yapıldı, 28.817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 81.302 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.405.199'a yükseldi. Bu arada Amerika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1040 artarak 576.239'a çıktı. Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan Amerika'yı 19.164.000 aşkın vakayla Hindistan ve 14.659.000'den fazla vakayla Brezilya izliyor. Covid-19 kaynaklı can kaybında ise Amerika'yı 403.000'i geçen ölü sayısıyla Brezilya, 216.000'den fazla ölümle Meksika takip ediyor. Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 211.000'i geçti.
Türkiye'de dün güvenlik güçleri Ankara ve İstanbul'da işçi bayramını kutlamaya çalıştıkları gerekçesiyle onlarca kişiyi gözaltına aldı. İstanbul polisi işçi bayramını kutlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gitmeye çalışan en az 100 kişiyi gözaltına aldı. Associated Press Haber Ajansı polisin protestoculara yönelik baskılarını şiddet içerikli olarak nitelendirdi. İstanbul Barosu ise şehirde 1 Mayıs etkinlikleri için kutlama yapmak istedikleri bahanesiyle gözaltına alınanların sayısının 170 civarında olduğunu bildirdi. Tutuklama nedeni olarak korona salgının yaygınlığı ve mitinglerin yasaklanması gösterildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında hava güçleri savaş uçaklarının katılımıyla ortak tatbikat başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Şahin Türaz 2019 tatbikatı dün sabah savaş uçaklarının katılımıyla başladı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki bu tatbikat iki ülke arasındaki askeri işbirliği doğrultusunda gerçekleşirken 16 Eylül tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na göre bu ortak askeri tatbikata 30'dan fazla savaş uçağı ve askeri helikopter katılıyor. İki ülkenin hava, deniz ve kara kuvvetlerinin askeri alanda bilgi alışverişi operasyonları, planlanması ve koordinasyonu ve ortak operasyonları, saldırı tesislerinin kullanımının gözden geçirilmesi, keşif ve kurtarma operasyonlarının yapılması, havadan ateş edilmesi ve hedeflerin vurulması gibi programlar bu ortak tatbikata yer alıyor. Son aylarda iki ülke arasındaki askeri tatbikatlar ve askeri işbirliği arttı.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington'un Bakü ile işbirliği stratejisi doğrusunda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunun geçici olarak kaldırıldığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin silah ambargosunun geçici olarak kaldırılmasına ilişkin kanunun 907. maddesinin uzatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güney Gaz Boru Hattı ile Avrupa Enerji Güvenliği'nin sağlanmasına katılımı ve küresel enerji piyasasına ihracatının Amerika için önemli olduğu söyleniyor. Öte yandan Ermenistan'ın Rusya ile olan sıcak ilişkileri Amerika'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dikkatini çekmeye yönelik ikili çabalarının bir başka nedeni.
Siyonist güçler dün Batı Şeria'nın Kefer Kaddum köyünde Filistinli protestoculara saldırarak en az 10 Filistinli'yi yaraladı. Fars Haber Ajansı'na göre Kefer Kaddum köyü, işgalci Siyonist rejimin yasa dışı yerleşimlerine karşı her hafta Filistin gösterilerine sahne oluyor. Filistinli kaynaklar saldırı sırasında ırkçı İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını ve bundan dolayı çok sayıda Filistinlinin solunum sorunu yaşadığını bildirdiler. Terör rejimi İsrail, uluslararası toplumun iradesine bakmaksızın her zaman Siyonist yerleşim yerlerini inşa etmeye devam ediyor ve bu konuda en büyük desteğini de Amerika'dan alıyor. Tüm bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 23 Aralık 2016'da aldığı kararla Siyonist rejimi işgalindeki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen askıya almaya çağırdı.
Amerikan terörist güçleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin kuzey çevresinde yine onlarca ton tahıl çaldılar. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'nın verdiği habere göre Amerikan işgal güçleri dün Haseke vilayetindeki Tel Al köyünün silolarından 10 kamyon buğday çalarak yasa dışı El Velid geçidi üzerinden Kuzey Irak'a götürdü. İşgalci Amerikan güçleri Cuma günü de Suriye tahıl silolarından 32 kamyonluk buğday çalmıştı.
Suudi rejim koalisyonun Yemen'e saldırısında en az 11 bin Yemenli işçi öldürülürken ülke nüfusunun %80'ini yoksul bırakıldı. El Mesire haber sitesine göre Yemen İşçi Sendikası, Dünya İşçi Günü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısında Suudi-Amerikan saldırganlığı ve Yemen'e karşı devam eden kuşatma sonucunda Yemenli işçilerin son 7 yıldaki yaşadıkları felaket koşullarını anlattı. Yemen İşçi Sendikası basın toplantısında Suudi koalisyon saldırıları sonucunda öldürülen Yemen işçi sayısının 10.900'e, yaralı sayısının 19.498'e ulaştığını duyurdu.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hiçbir otoriteyi tanımamasının yıl sonunda yapılması planlanan seçimleri tehdit ettiğini ifade etti. Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre Meşri, Başkan Trablus'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya özel temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi. Meşri görüşmede Ulusal Birlik Hükümet üyelerinin Bingazi kentinde düzenlemek istedikleri toplantının Hafter ministerince engellenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Hükümetin ülkenin tamamında egemenliğini ve otoritesini dayatamadığına işaretlen Meşri, Hafter'in hiçbir otoriteye boyun eğmemesi şeffaf ve özgür seçimlerin yapılmasını tehdit ediyor ifadesini kullandı.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Rusya'da kendi konsolosluk hizmetlerini baltaladığını söyledi. Zaharova, batılı ülkelerin Rusya'yı kontrol altına almak amacıyla önceden tasarlanmış ve planlanmış bir enformasyon kampanyası yürüttüklerini belirtti.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyicilerimiz. Sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Ali Halife'nin siyasi tutuklulara karşı şiddet uygulaması konusunda. Ali Halife rejimi bir kez daha siyasi tutuklulara karşı şiddet dozunu arttırması Birleşmiş Milletler'in bile tepkilerine yol açtı. Koronavirüsün Bahreynli tutuklular arasında yayılması ile Bahreyn hapishanelerindeki durum birçoklarının kaygılanmasına yol açtı. Bahreynli tutuklular zindanlardaki kötü durumunu ve tıbbi imkanlara erişimlerinin olmadığını protesto etmek için 3 hafta önceden itibaren oturma eylemi gerçekleştirdiler. Bu oturma eylemi 5 Nisan günü ve sağlık imkanlarına erişimi olmadı dolayısıyla tutuklulardan birinin hayatını kaybetmesi ardından başladı. Buna rağmen bu protestolara ilgisiz kalan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Katar Al Cezire kanalının Manama'ya karşı bir kampanya başlattığını bildirdi. Katar'ın El Cezire kanalı Bahreyn'deki mahpusların durumunu ve bu ülkedeki insan haklarını incelemek için birkaç Avrupa Parlamentosu temsilcisine ev sahipliği yaptı. Bu alandaki raporlar Ali Halife zindanlarında bulunan siyasi tutukluların durumunun iyi olmadığını göstermektedir. Bahreyn hapishanelerindeki sağlıksız ve insanlık dışı durumu ve de muhaliflerin işkence edilmesi, üstelik koronavirüs salgınının yayıldığı bir sırada baskıların artması, zindanda tutulanların ailelerinin de kaygılanmasına yol açmıştır. Bahreynliler aralıksız bu duruma itiraz etmek için sokaklarda protesto gösterileri düzenlemektedirler. Ali Halife rejiminin en büyük muhalefet grubu olan El Vefak Cemiyeti daha önce bir bildiri yayımlayarak Cav hapishanesinde siyasi aktivistleri ve düşünce tutuklularının kendilerine yönelik sahte ithamları reddettikten sonra Ali Halife rejimi güçlerinin saldırısına uğradıklarını duyurdu. Gerçekte Ali Halife rejimi sahte deliller ve ithamlar sunarak suçlarının ne olduğunu bile bilmeyen, yargılanma sürecinden bile geçmeyenleri hapishanede tutmaktadır.
Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Bahreyn güvenlik güçlerinin bu ülkenin en önemli zindanlarından birinde tutukluların oturma eylemine son verme doğrultusundaki orantısız ve gerekmeyen güce başvurmasını kınadı. Hurtado, görgü tanıklarının anlattıklarına göre Bahreyn güvenlik güçleri mahpusların arasında ses bombaları atmış, onları kafalarına vurarak birçok tutuklunun ağır yaralanmasına yol açmıştır. Buna ilaveten Ali Halife rejimi, tutuklular ve ailelerini baskı altında bırakmak için onların aileleri ve avukatlarıyla bağlantı kurmalarına müsaade etmeyip, bu hakkı onların elinden almıştır. Bu doğrultuda Bahreyn'e tutukluların annelerinden bir grup bir mesaj paylaşarak çocuklarının kaderleri hakkında bilgilendirilmelerini istediler. Ali Halife rejimi güvenlik güçleri 17 Nisan kanlı cumartesi günü Manama'daki Cav zindanının 13 nolu binasında bulunanlara saldırarak 30 kişiyi kaçırmıştır. Bu kişilerin akıbeti hakkında hala bilgi verilmemiştir. Bu koşullar ve de Ali Halife rejiminin diğer insan hakları ihlalleri göz önünde bulundurulduğunda Bahreyn halkının kıyamının manevi lideri Şeyh İsa Kasım'da 30 Nisan günü bir bildiri yayınlayarak bu durumu özellikle suçsuz tutuklara yönelik zulümleri eleştirerek şöyle yazdı. Bahreyn hali hazırda ciddi krizlerle karşı karşıya. Bahreyn'in varlığı yöneticilerin siyasetleri yüzünden tehdit altında. Bu siyasetlerin devamı krizlerin sürmesine yol açmıştır. Bir değişiklik olmazsa durum daha da çetrefilleşecektir. Şeyh İsa Kasım Bahreyn'de köklü değişiklikler ve reformların yapılmasını isteyerek dirençli Bahreyn halkının kendi haklarını tanıdıklarını ve diyaloğa hazır olduklarını da belirtti. Buna rağmen Ali Halife rejimi diyaloğa yanaşmıyor. Tam tersine şiddeti ve kaba kuvveti arttırmak istiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Moskova ve Avrupa Birliği arasındaki gerilimlerin artması ile konusunda. Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde yoğun siyasi gerilimler yaşanıyor. Bu doğrultuda karşılıklı olarak her iki tarafın siyasi makamların boykot edilmesini başlıca siyasi silah olarak kullandığı görülüyor. Bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanlığı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlarına cevaben Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Birliği ülkelerinden olan 7 şahsiyet ve de Avrupa Birliği'nin yapılanmalarının temsilcilerine yönelik boykot uygulayarak onları kara listelerine aldı. Rusya'nın bu girişiminin ardından Avrupa Komisyonu, Konseyi ve Parlamentosu Başkanları bildiri yayımlayarak Rusya'nın bu girişiminin temelsiz ve yasal mazeretlerden yoksun olduğunu, zira Rusya'nın doğrudan Avrupa Birliği'ni hedef aldığını belirttiler. Rusya ve Batı ilişkilerinin 2014 yılından itibaren gerilimlere sürüklenmesine rağmen son aylarda Amerika'daki siyasi değişiklikler ve Avrupa Birliği'nin Amerika'ya yakınlaşması ile Rusya ve Avrupa Birliği ilişkilerindeki gerilimler görülmemiş bir düzeyde arttı. Avrupa Birliği Dış Siyaset Temsilcisi Joseph Borrell bu hususta yaptığı açıklamada Rusya ile ilişkilerimiz en düşük seviyesindedir. Bizi tehdit eden her girişime karşı yanıt vereceğiz dedi. Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlıca eleştiricisi ve muhaliflerin lideri Alexei Navalny'yi desteklemesi ve bir yandan da Ukrayna krizi ve Ukrayna doğusundaki gerilimlerin artması, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'yı Rusya karşısında desteklemesi, Batı ve Rusya arasındaki gerginin artmasının ana nedenleri olarak görülmektedir.
Bu doğrultuda Rusya karşıtı yaptırımlar, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın siyasi ve askeri olarak desteklenmesi, Batı ve Amerika tarafından Moskova'ya yönelik baskıların uygulanması şekli olarak tezahür etmiştir. Ayrıca Polonya ve Çek Cumhuriyeti dahil bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları ihraç ederken Avrupa Birliği ve Amerika'da Rus makamlarına yönelik yaptırımları genişletmiştir. Bu girişimler Rusya'nın ciddi tepkilerine yol açmıştır. Rusya'da birçok Avrupalı diplomatı ülkesinden sınır dışı etmiş ve son girişimi çerçevesinde Avrupa Parlamentosu Başkanı'na ilaveten Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği yapılanmalarının resmi temsilcilerinden 7'sini kara listeye almıştır. Gerilimlerin tırmanması artık ekonomik bir boyut da kazanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu Rusya'ya karşı yeni yaptırımların hayata geçirmesini Moskova'nın SWIFT finans ağından çıkarılması çağrısında bulundu. Bu durum Kuzey Akımı 2 boru hattının çalışmasını engelleyebilir. Halbuki Kuzey bu proje Avrupa'ya daha ucuz doğalgaz sağlayabilecekti. Rusya ile Amerika arasındaki siyasi ihtilafların sürdüğü ve Amerika'nın kapsamlı yaptırımlar uyguladığı sırada Rusya ve Avrupa karşılaşması da zirveye çıktı. Özellikle son aylarda Amerika ve Avrupa arasında yakınlık durumu epey karmaşık hale getirdi. Avrupa şimdi Rusya'ya karşı kilit rol oynuyor. Böylece kriz devam ederse Avrupa'nın büyük zarar göreceği kesin. Ancak Avrupalılar bunun farkında değil. Çünkü Washington kriz zamanlarında genellikle müttefiklerine sırtını dönüyor ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Öte yandan Avrupa ve Rusya'nın yakın ve ortak sınırları var. herhangi bir anlaşmazlık bu bölgede savaş ateşini fitilleyebilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Avrupa yaptırımlarının Amerika'nın bilgisi ve teşvikiyle uygulandığını ve Avrupa yaptırımlarının Rusya'nın gelişmesini engellemeyi amaçladığını vurguladı. Rusya Senato İstihbarat Komitesi'nin kıdemli üyesi Alexey Pushkov, Amerikan Başkanı Biden'ın Rusya'yı dize getirmeyi amaçladığını ancak bunu yapamayacağını söyledi. Artan gerilimler Rusya-Batı ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Avrupa sınırında barış ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu sorun yalnızca Amerika'nın yararlanacağı ve Avrupa'nın çeşitli siyasi, iktisadi boyutlarda zarar göreceği bir konu. Avrupalı yetkililerden bazıları bu hususun farkına varmış ve uyarılarda bulunmuşlardır. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün İran'da Hicri Şemsi 11 Ordi 5400 Hicri Kameri 18 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 1 Mayıs 2021 Cumartesi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5383'te İranlı çağdaş yazar ve komedi yazarı Kiumer Saberi Fumeni vefat etti. Hicri Şemsi 1320'de İran'ın kuzeyindeki Somesara kentinde doğan Fumeni, edebiyata ilgi duymasından dolayı bu dalda yüksek lisans derecesine kadar tahsilini sürdürdü. Fumeni'nin diktatör rejimine muhalefet etmesi onun komedi türündeki şiirlerinin siyasi kalıp şeklinde olmasına neden oldu. Bu İranlı mizah üstadı İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra birçok sorumluluğu üstlenmesine rağmen Golağa adlı eserini yayınlatarak siyasi, sosyal ve kültürel konularda yazıları yazmaya başladı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Ordi 5275 yılında Kacar Hanedanı'nın 4. Şahı Nasreddin Şah'ın öldürülmesiyle İran'da 50 yıllık karanlık tarihi devir sona erdi ve ülkede Meşrute İnkılabı'nın başlaması zemini hazırlanmış oldu. Yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Ramazan 1296'da İranlı ünlü edip araştırmacı Mirza Abdülazim Han Garip İran'ın kuzeybatısındaki Gorgan kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra araştırmalarını sarf, nahif, mantık, matematik ve edebiyat dallarında sürdürdü ve edebiyat dalında üstad oldu. Üstad Garip, Fars dili ve edebiyat alanında birçok eser kaleme aldı ki bunlardan Bedaetül Edeb, Fevaidül Edeb adlı kitaplara değinebiliriz. Yıl önce bugün 1 Mayıs 1889'da Dünya İş Kongresi'nin kararıyla bugün Dünya İşçiler Günü olarak adlandırıldı. 1 Mayıs 1886'da Amerika'nın Chicago kentinde 40 binden fazla işçi kendi haklarının ihyası için geniş gösteriler düzenlediler.
Bu gösteriler polis güçlerince bastırıldı ve birçok işçi ölürken birçokları da yaralandı. Olaydan sonra işçilerin temel istekleri yasallaştı ve bundan sonra Dünya İşçiler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde anılmaya başlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nde her yıl İşçiler Günü'nde işçilerin gösterdikleri gayret ve çabalarından dolayı özel etkinlikler düzenlenmektedir. Bilindiği üzere İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra ülke yetkilileri İslam öğretilerinde öngörülen iş ve işçilerin değerini göz önüne alarak toplum bu çilekeş kesime özel önem vermektedir. ...43 yıl önce bugün 1 Mayıs 1978'de eski Sovyetler Birliği asıllı Ermeni besteci Aram Haçaturyan hayata veda etti. 1903'te dünyaya gelen Haçaturyan eski Sovyetler Birliği'nin önde gelen bestecilerinden sayılırdı ve dünyada büyük üne kavuştu. Haçaturyan'ın bestelediği müzikler geleneksel Ermeni musikisinin etkisi altında olmasının yanı sıra diğer ülkelerin musikisini de unutmamaya çalıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Selam olsun size. Kadir gecelerinden bir geceyi dua ve ibadetle geçiren ve pak ve hafiflemiş bir şekilde geleceğe umutla bakan sizlere. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının fazileti hakkında şöyle buyurur. Ramazan ayı günahların bağışlandığı ve ilahi azaptan kurtuluş ayıdır. Ramazan ayı tevbe etme ve Allahu Teala'ya geri dönme ayıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de bu bağlamda şöyle diyor. Bu ay için bazı sıfatlar zikredilmiştir ve bu sıfatların özelliklerin her biri üzerinde durulması gereken sıfatlar ve özelliklerdir. Bu sıfatlardan biri tevbe ve pişmanlık ayı olmaktır. Tevbe, yanlış bir yoldan, yanlış bir işten, yanlış bir düşünceden geri dönmek ve pişmanlık da Allah Teala'ya doğru yönelmektir. Şu tevbe ve pişmanlık doğal olarak aynı anlamı anlatır. Eğer yanlış yoldan geri dön diyorsak, bunun anlamı hata noktasını, hata yolu tespit etmektir. Bu çok önemlidir. Şu tevbe ve pişmanlığın ilk adımı işin kusurunu bakmaktır. İşin neresi aksadığını anlamaktır. Hatamız nerede oldu, günahımız nerede olduğunu anlamaktır. Ramazan ayında gücümüz yettiği kadar dikkatli olmalıyız. Davranışlarımızı düzeltmeli, fikrimizi, söz ve amelimizi ıslah etmeli, arayıp kusurlarını bulmalı ve bu kusurları bertaraf etmeliyiz.
Tevbe, kötülüklerden dönmek ve iyiliklere yönelmektir. Tevbe, şimdiki zamanda günahları terk etmek ve gelecekte de terk etmeye karar vermektir. Bir başka ifadeyle tevbe, günah içeren amellerimiz yüzünden pişman olmak ve kötülüklerimizi telafi etmektir. Yani insan ilk önce günahlardan arınmalı ve ardından ilahi sıfatlara bürünmeli ve üzerindeki kirli çamaşırları çıkarıp temiz çamaşırları giymesi gibi davranmalıdır.
Rivayetlere göre İmam Ali Aleyhisselam adamın birinden sürekli estağfurullah dediğini duyar ve sorar. Acaba istiğfarın ne demek olduğunu bilir misin? İstiğfar için 6 şart gereklidir. Birincisi geçmiş günahtan pişmanlık duymak, ikincisi bir daha o günahı tekrarlamamak üzere ciddi karar vermek, üçüncüsü halkın hakkını ödemek ve böylece aklanarak Allah'ın huzuruna çıkmak, dördüncüsü şimdiye kadar eda etmediğin tüm vacipleri eda etmek, beşincisi vücuduna haramdan eklenen eti derin kemiklerine yapışana kadar eritmek ve altıncısı ibadet acısını bedenine tattırmaktır. Günahın tadını tattırdığın gibi ardından estağfurullah diyebilirsin. Dolayısıyla tevbenin kabul görme şartı geçen vacipleri telafi etmek ve kul hakkını eda etmektir. Zira Allah-u Teala kul hakkı konusunda daha fazla hassastır. Ve hak sahibi razı olmadığı sürece Allah Teala da razı olmaz ve bu yüzden günahkar kulun tevbesi kabul edilmez.
Minnar raca minnad dua minnal khata minkal ata منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde yine mübarek Ramazan ayında orucun kazasının kefaretiyle ilgili konumuzun devamında kefaretin vacip olduğu durumlar ve miktarı hakkında sizlere bazı bilgileri aktaracağız. Eğer biri Ramazan ayında bir mazeret yüzünden oruç tutmaz ve bir sonraki Ramazan ayına kadar müsamahakar davranarak ve hiçbir özür ve mazeret olmaksızın kaza yapmazsa, daha sonra orucunun kazasını yerine getirmeli ve geciken her gün içinde kefaret ödemelidir. Ancak eğer Ramazan ayının orucunun kazasını oruç tutmaya engel olan bir sebepten ötürü geciktirdiyse sadece oruç tutmadığı günlerin kazasını yapması yeterlidir ve kefaretin ödemesi gerekmez. Gerçi müstahap vacip gereği hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Eğer biri belli bir günde oruç tutma adağında bulunursa ve o günde kasten oruç tutmaz veya orucunu bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Adağın kefareti yemin kefareti kadardı ki 10 fakiri doyurmak veya 10 fakiri giydirmekle eşdeğerdir. Eğer bunu yapabilecek gücü yoksa 3 gün aralıksız oruç tutmalıdır.
Eğer biri birkaç gün orucunu kaza etmesi gerektiğini unutmuşsa, emin olduğu günler kadar kaza yapması gerekir ve daha fazlasını kaza yapması gerekmez. Eğer biri orucunun kazasını geciktirmekle kefaret ödemesi gerektiğini bilmiyorsa, kefaret ödemek omuzundan düşmez ve her gün için velev ki birkaç yıl geciktiyse kefaret ödemesi gerekir. Yani sadece bir kez kefaret ödemesi vaciptir ve birkaç yıl geçtiği için yeni kefaretler eklenmez. Gecikme kefaretinin miktarı ise bir fakire verilecek 750 gram buğday, pirinç, un veya hurmadır. Bundan başka her gün için bu kadar kefaret ödeyen kimse birkaç günün kefaretini bir fakire verebilir.
Allahümme inni es'aluke bismike ya Allah. خلصنا من النار يا رب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا معين من استعان يا مغيث من استغاث ألغوا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا
Hepinize aşr gecelerine hoş geldiniz diyoruz. Allah-u Teala Fecr suresinin başında bu 10 geceye yemin etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Fecr'e 10 geceye. Bazı müfessirler bu 10 geceden maksat Kadir gecelerini de kapsayan mübarek Ramazan ayının son 10 gecesi olduğunu belirtiyor. Bu geceler büyük önem arz ediyor. Öyle ki Allah Resulü her yıl bu 10 gecede yatağının toplanmasını emrediyor ve kendisi camide itikaf ediyor ve büyük bir şevkle geceleri uyanık geçirerek ibadet ediyordu. Nitekim birçok Müslüman da bu konuda o hazrete uyarak itikaf ediyordu. Buna göre mübarek Ramazan ayının son 10 gecesini camide itikaf ederek geçirmek müstahaptır ve büyük faziletleri vardır. Allah Resulü'nden bir rivayette Ramazan ayının son 10 günü itikaf etmenin sevabı 2 hac ve 2 umre kadar beyan edilmiştir.
Şeyh Kuleyni İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan naklen Kafi adlı eserinde o Hazretin mübarek Ramazan ayının son 10 gününde her gece şu duayı okumayı tavsiye ettiğini yazmıştır. Ramazan ayı sona erip bu gecenin şafakı sökülmesi ve benden senin katında benim azabıma sebebiyet verecek bir günah geride kalmış olmasından Kerim zatına sığınırım.
Yine her vacip ve müstahap namazdan sonra şu duanın okunması tavsiye edilmiştir. Ey Yüce Rabbim! Ramazan ayından geçen ve biz hakkını eda edemediğimiz günler kadar sen o hakkı eda buyur ve bizim bu ayda ibadette kusur etmemizi bağışla ve bu ayda ibadetimizi kabul buyur. Bizi günahta aşırıya kaçtığımız için serzeniş etme ve bize mahrum bıraktığın kullarından değil de merhamet ettiğin kullarından yap. Umarız hepimiz bu duanın hakkına Yüce Allah tarafından bağışlanırız ve Allah-u Teala hepimizi mübarek Ramazan ayının kalan günlerinde günahtan korur. Bu geceler için rivayetlerde daha detaylı bir duadan da söz edilmiştir ki, şimdi bu duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Ey Yüce Rabbim! Nazil ettiğin kitapta şöyle buyurdun. Ramazan ayı, Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Kur'an-ı Kerim, insanları hidayete erdiren ve hakla batılı ayıran kitaptır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil olduğu için bu ayı büyük saydın ve içine Kadir gecesini yerleştirerek özel yaptın. Hani bin aydan daha üstün kıldığın gece. Ey Yüce Rabbim! Elden giden Ramazan ayının günleri ve geceleridir. Sen bu ayda bana neler geçtiğini daha iyi bilirsin. O zaman senden istiyorum. Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder. Ve benim varlığımı cehennem ateşinden uzak tut. Ve rahmetinle cennete yerleştir. Senden duamı icabet etmeni ve dehşet gününde benim için kıyamet gününde hazırlanan her türlü korkudan korumanı niyaz ediyorum. Ey demiri Davud için yumuşatan, ey Eyyub'un başından büyük afetleri kaldıran, ey Yakub'un büyük acısını ve Yusuf'un kaderini yok eden Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına, senin şanına ve makamına yakışan selam gönder. Ve bana benim hak ettiğim gibi değil, senin hak ettiğin gibi davran.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 19. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda 100 gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'e 14. yüzyılın en önemli gelişmelerinden bir başkasına değinmek istiyoruz.
Kaçar Kralı'nın zafiyeti ve İran'daki kargaşalar ve birçok siyasetçi ve yetkilinin ilgisizliği nedeniyle İngilizler tarafından darbe planlamasıyla iktidara gelen Rıza Şah 5 yıldan az bir sürede insanlar üzerinde otoriter ve mutlak bir monarşi kurmayı başardı.
İran halkı Hicri Şems'i 14. yüzyılda bazıları yurt dışında bile büyük etkiler bırakan birçok olay yaşadı. Bu olayların bazıları biraz acı ve talihsiz, bazıları da memnuniyet verici ve sevindiriciydi. Bu dönemdeki İran tarihi iki bölüme ayrılabilir. Pehlevi monarşisinin egemenliği, ardından İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve sonrası.
Hiçbir şemsi 14. yüzyılın başlangıcı İngiltere'nin rolünün çok belirgin olduğu iki büyük olayın yol açtığı zorluklar ve hatta felaketlerle beraber İranlılar için önemli bir yıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda İran'ın tarafsızlığının ihlal edilmesi ve başta İngiltere olmak üzere müttefik kuvvetlerin ülkeye girmesinin ardından İran'da büyük bir kıtlık yaşandı ve İran nüfusunun 1/3 ile yarısı kadarı bu kıtlıklara kurban gitti.
Bu şartlar altında İngilizler savaşın yıkıcı etkilerini ve Kacar hükümetinin beceriksizliğini yol açtığı kargaşayı kullanarak İran'da Kazak ordusunun bilinmeyen komutanlarından biri olan Rıza Han'ı iktidara getirdi. Bu girişimin ülkenin geleceği üzerindeki etkisi büyük oldu. O sırada İngiliz ordusu İran'dan neden oldukları birçok trajik ve feci olaydan sonra İran'ı terk etme niyetindeydi. Ancak İran'ın her yerinde İngiliz çıkarlarını tehdit eden ve Londra'yı Sovyet komünist etkisinin tehlikesi konusunda daha da endişelendiren ayaklanmalar oldu. Özellikle İran, önemli İngiliz kolonisi Hindistan'a açılan batı kapısıydı ve siyasi ve askeri değişiklikleri bu büyük koloniye etki bırakıp İngiliz sömürge yönetimini tehdit edebilirdi.
Bu durumda İngilizler kendilerine itaat eden, bağımsız ve özgürlüğü seven kişilikleri ve hareketleri bastırabilen güçlü bir merkezi yönetimin İran'daki çıkarlarına daha iyi hizmet edeceği sonucuna varmıştı. İran'daki İngiliz ordusunun komutanı General Edmund Ironside hatıra kitabında şöyle yazıyor: "Askeri bir diktatör İran'ın sorunlarını çözebilir. Biz de güçlerimizi herhangi bir sorun yaşamadan İran'dan çekebileceğiz."
Rıza Han şiddet, başına buyrukluk, zorbalık, eğitimsizlik, siyasi vizyonsuzluğu ve İngiltere'ye uyma gibi özellikleri nedeniyle Ironside'ın dikkatini çekmiş ve Seyyid Ziyaeddin Tabatabai ile birlikte yapılacak darbenin lideri seçilmişti. Bu darbenin 22 Şubat 1921'de yapılması planlanmıştır. Başkent Tahran'ı koruyacak organize ve eğitimli bir askeri güç olmadığından dolayı Kacar hükümetine karşı darbe kolayca zafere ulaştı. İlk günlerde çok sayıda siyasi isim, bilim adamı ve özgürlük savaşçısı tutuklanarak hapse atıldı. Ve Kacar'ın beceriksiz ve tedbirsiz hükümdarı Ahmet Şah darbeyi kabul etmek zorunda kaldı ve İngiliz planında da belirtildiği gibi siyasi geçmişe sahip olan Seyyid Ziyaeddin Tabatabai başbakan olarak atandı ve Savaş Bakanlığı da Rıza Han'a devredildi.
Başbakan Seyyid Ziyaeddin Tabatabai 3 aydan fazla dayanamadı ve muhalefetin şiddetli baskısı, Şah'ın hoşnutsuzluğu ve Rıza Han'ın ihaneti nedeniyle görevden alındı. Birkaç başbakan da onun ardından atandı ve görevden alındı, ancak darbenin ana faktörlerinden olan Rıza Han gücünü artırarak ve hükümetin işlerine müdahale ederek savaş bakanı görevinde kaldı. Sonunda Ahmet Şah kaçırılmaz olarak Rıza Han'ı Ekim 1923'te başbakan seçti. Böylece Rıza Han tam iktidarı ele geçirmek için önemli bir adım daha attı.
Rıza Han halkın kaderlerinin belirlenmesinde paylarının olmasını istemiyordu. Tam tersi, diktatörlüğünü cumhurbaşkanlığı kisvesi altında halka empoze etmeyi amaçlamıştı.
Rıza Han'ın niyetinin farkında olmayan bir dizi politikacı bu yöndeki planları memnuniyetle karşıladı. Ancak Rıza Han'ın niyetinin farkında olan Ayetullah Seyyid Hasan Müderris, önderliğindeki ulema ve özgürlükçü şahsiyetler amacının iktidara gelmek olduğunu bildikleri için Cumhuriyete karşı çıktılar. Bu bağlamda dini uygulamalar ve siyasi faaliyetlerin kısıtlanacağı aşikardı. Nihayet ulemanın ve önde gelen siyasi şahsiyetlerin direnişi ve halkın desteğiyle Rıza Han'ın cumhuriyetçi bir sistem kurarak iktidarı ele geçirme planı başarısız oldu.
Ancak Rıza Han gücünü artırma yönündeki çalışmalarından vazgeçmedi ve bir başka adımda Ahmet Şah'ın devrilmesi gerektiğini duyurdu. Yasa dışı talebine parlamento tarafından şiddetle karşı çıkıldı. Ancak sonunda Şah komutasındaki silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı görevi ona devredildi. Hırslı başbakan kraliyet tahtı için çabalamaya devam etti ve yetkililer ve din adamlarıyla temaslarını artırarak bunun önünü açmaya çalıştı. Öte yandan son Gacar kralı Ahmet Şah yurt dışındaydı ve ülkeye dönmeyi reddediyordu. Rıza Han, Millet Meclisi'ndeki arkadaşlarının yardımıyla rüşvet ve tehditlerle daha fazla temsilciyi kenti yanına almaya başladı. Tabii ki bazı imaj düzeltmeleri bu hedefe ulaşmada etkili oldu ve sonunda milletvekilleri ve destekçileri Gacar Şahı'nı monarşiden uzaklaştırdı.
31 Ekim 1925'te meclis tarafından hazırlanan bir planla yönetim Rıza Han'a devredildi. Parlamento seçimlerinin kendisi için çok önemli olduğunu bilen Rıza Han, yaygın sahtekarlık ile karşısında bulunanlar, özellikle de Ayetullah Müderris ve Doktor Musaddık gibi önde gelen isimlerin bile meclise seçilmesini engelledi. Böylece bu parlamentonun oyları önceden belliydi. Meclis 13 Aralık 1925'te Kaçar Hanedanı'na iktidardan uzaklaştırdı ve Rıza Şah'ın ilk kralı olan Pehlevi Hanedanı'nı kurdu. Bu parlamentonun kararı çerçevesinde Rıza Han ailesine bir monarşi miras kaldı ve anayasanın aksine Rıza Han hayatının geri kalanında İran'ı yönetti. 2 gün sonra taç giydi ve muzaffer bir şekilde tahta geçti.
Gacar kralının zafiyeti ve ülkedeki kaoslar, ayrıca birçok siyasetçi ve yetkilinin ilgisizliği ve kayıtsızlığı nedeniyle İngilizler tarafından darbe planlaması ile iktidara gelen Rıza Şah, İran üzerinde otoriter ve mutlak monarşisini kurmayı başardı. İktidarda olduğu 16 yıl boyunca sadece ifade özgürlüğünü, parlamento seçimlerini, basını ve partileri görmezden gelmekle kalmadı, aynı zamanda dini törenleri ve kadınların tesettürünü de yasakladı. İran halkı Rıza Şah'ın vaat ettiği güvenlik için ağır bedeller ödedi. Özellikle de yabancıların müdahaleleri ve milli servetleri talan etmeleri bu dönemde ve sonraki dönemde hep devam etti.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 58. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde En'am suresinin 109 ila 111. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin maneviyatı ve ruhaniyetini gösteren bir mucizedir. Düşünce ve fikir ehli olanlar için Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hakkaniyetinin göstergesidir. Tabii ki tüm peygamberlerin mucizesi zamansal ve mekansal koşullara göre her zaman değişmiş ve kendi dönemlerinde yaşayan insanların bilimine göre olmuştur. Nitekim İbrahim Aleyhisselam, Nemrut ve hakkı kabul etmeyen insanların gözü önünde ateş alevlerinin arasından geçti. Ancak Allahu Teala'nın mucizesi sonucu bu alevler onun gözüne güzel ve serin cennet olarak görüldü.
Hazreti Davud Aleyhisselam Zebur Semavi kitabını güzel bir nağme ve ezgiyle okurdu. Ve bu ses ilahi mucize sonucu o kadar güzel ve hoştu ki tüm dağlarda ve semalardaki canlılar bile ona ayak uydurmaya başlardı. Böylece herkes onların bu uyumlu ve güzel sesini duyup onları dinlemeye koyulurdu. Hazreti Musa aleyhisselam döneminde de insanların büyücüler ve cadılar ile uğraştığı bir sırada büyünün, cambazlığın ve sihrin geliştiği bir dönemde Allah'ın peygamberi Hazreti Musa aleyhisselam kendi ilahi davetini ispatlamak için asasını yere atıp ejderhaya dönüştürdü. Hazreti Musa ayrıca elini göğsüne götürüp eli nurlu bir şekilde dışarıya çıkardı.
Tıbbın gelişme kaydettiği bir sırada Hazreti İsa aleyhisselam körleri, engellileri tedavi edip ölüleri bile diriltiyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de edebiyat ve şiirin gelişip özel bir konuma geldiği toplumda zaman insanları arasında kalıcı bir mucizeyle zuhur etti. Öyle bir mucize ki hem dini talimatları ve ilkeleri içeriyordu hem zaman insanlarının anladığı dilden konuşuyordu. Tabii tüm bu mucizeler peygamberler tarafından sunuldu. Zaten hakikat peşinde olanlar için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin nübüvvetinin ispatlanması için bu kadarı da yeterli.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ı ve Allah'ın birliğini ispatlamak, şirk ve putperestliği reddetmek için birçok mantığa dayalı neden sundu. Buna rağmen putperestler yanlış konumlarında ısrarcı olmaya devam ettiler. Bazıları da aklı hükmünü görmezden gelerek Peygamberimizden tuhaf mucizeler istemişlerdi. O zamana kadar Peygamber Efendimiz mübarek ellerindeki çakıl taşlarıyla konuşmak ve çakıl taşlarının onun peygamberliğine tanıklık etmesi, ayın ikiye bölünmesi, kuru bir kuyudan su kaynatmak gibi birçok mucizeyi göstermişti. Üstelik sadece Kur'an-ı Kerim iddiasını kanıtlamaya yetecek kadar büyük bir mucizeydi.
Semavi Kur'an-ı Kerim kitabı kelime, anlam, yapı ve benzeri açılardan çeşitli yönlerden insanın şu özelliklere sahiptir. Ve insanlar onun gibi bir eser yaratmaktan aciz olmuşlardır. Bu nedenden dolayıdır ki İnkarcılardan Kur'an ayetlerine benzer ifadeler söylemeleri istenmiştir. Tabii ki bu kadar açık ve net bir mucizeyi kabul etmeyenler diğer mucizeleri kesinlikle kabul etmeyecektir. Nitekim günlerden bir gün Kureyşlilerin bir kısmı Peygamber Efendimizin yanına gidip şöyle demişlerdi. Musa'nın taşa vurduğu zaman 12 pınar açan asası olduğunu söylüyorsun. Ayrıca İsa'nın da ölüleri dirilttiğini ve çamurdan kuş yaptığını, üzerine üflediğini ve onu diriltip uçurttuğunu söylüyorsun. Doğuştan kölleri iyileştirdiğini ve sedef hastalığı olan hastalıkları iyileştirdiğini söylüyorsun. Hele de Semud halkından bahsediyorsun. Kureyşliler bu lafları ettikten sonra Allah Resulü'nden dağın içinden karnında 10 aylık yavrusu bulunan büyük ve kızıl renkli bir deve getirmesini istediler. Salih'in de halkın isteklerini kabul ettiğini ve gözlerinin önünde bir dağın yarıldığını ve dağın kalbinden kocaman bir devenin çıktığını ve istediği özelliklere sahip olduğunu söylüyorsun. O zaman aynısını bizim için de yap ki sana inanabilelim.
Peygamber Efendimiz Kureyşlilerin bu sözlerini duyunca şöyle dedi. Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Allah'tan Sefa dağını altına çevirmesini ve ölülerimizden bazılarını diriltmesini iste ki onlara senin hakkaniyetin hakkında soralım. Ardından senin risaletin hususunda şahitlik yapacak melekleri de bize göster. Veya Allah ve melekleri gruplar halinde bizim yanımıza getir ki onları görelim ve sana inanalım dediler.
Kur'an-ı Kerim'e göre rahmeti her şeyi kapsayan İslam peygamberi, hücceti tamamlamak ve mazeret bırakmamak için onlara bunlardan bazılarını yaparsam inanır mısınız dedi. Kureyşliler ise dediler ki Allah'a yemin ediyoruz, inanırız. Putperestlerin bu konudaki ısrarını gören Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'den inanmaları için makul ve mümkün olan bu önerilerin bir kısmını yapmasını istediler. Peygamber Efendimiz dua etmeyi hazır olur olmaz Cebrail indi ve isterseniz davetinize cevap verilecek ve Safa Dağı'nı altın yapacağız mesajını getirdi. Cebrail böyle olursa o zaman hüccetin her açıdan tamamlanacağını ve konunun duygulara ve görmeye dayalı boyut kazanacağını, iman getirmemeleri halinde büyük bir cezalandırmanın onları beklediği ve yok olacaklarını söyledi. Cebrail ayrıca istekleri yerine getirilmediği takdirde kendi hallerine bırakılmaları halinde bazılarının ileride tövbe edip doğru yolu izleyebileceğini de sözlerine ekledi.
Cebrail aleyhisselamın bu sözlerinin ardından Allah Resulü duasından vazgeçti ve hiçbir talepte bulunmadı. İşte bu sırada En'am suresinin 109 ila 111. ayetleri indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmediklerindeki ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler.
Kesin olan husus, birçok tarihi olayda mazeret uyduran insanların her zaman ilk başta mucizeler peşinde koşup ancak onları gördükten sonra bile yine de ilahi varlığa inanmamalarıdır. Firavun ve Firavun yanlışları bile Musa Aleyhisselam'ın mucizesine ve tüm büyücülere karşı kazandığı zaferi gördükten sonra büyücülerin bile inanmasından sonra yine de ona iman getirmediler ve tam bir küstahlık ile Musa'nın mucizesini anlayan ve ona iman getiren büyücüleri feci bir şekilde çarmıha girip şehit düşürdüler.
Semud halkına gelince bilindiği üzere Hazreti Salih aleyhisselam onların peygamberiydi. Ama ona kimse inanmıyordu. Bir gün onlara, benim tanrımdan talepte bulunun, ben de sizin tanrınızdan talepte bulunacağım. Kimin tanrısı talebi karşılarsa hep beraber ona iman ederiz, dedi. Putperestler bunu kabul etti ve Salih büyük putların yanına giderek onlara sordu. Adın nedir? Ama cevap gelmedi. Öte yandan putperestler Salih'ten garip bir ricada bulundular ve şöyle dediler. Tanrı'dan bu dağın kalbinden hamile kırmızı bir deveyi çıkarmasını, hemen sonra doğum yapmasını ve yavrusunu emzirmesini dile ki biz de o sütten içelim. Salih bunu kabul etti. Allah'ın iradesi üzerine bir mucize oldu ve dağ yarıldı ve ondan aynı özelliklere sahip bir deve çıktı. Ancak bir süre sonra ahiretten bir adam diğer insanların rızası ve desteğiyle devenin peşine düştü ve onu öldürdü. Allah-u Teala ise bu kavmi ağır bir şekilde cezalandırdı. Böylece yalnızca Salih aleyhisselam ve ona inanan birkaç kişi bu azaptan sağ kurtuldu.
Muhterem dinleyicilerimiz, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran'da ilk Kadir Gecesi merasimi dün akşam düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi bu akşam canlı yayında halka hitap edecektir. Cumhurbaşkanı Ruhani eğitimin önemi ve konumuna vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Zarif General Süleymani'nin şehadetinden sonra gücünün daha da arttığını belirtti. Viyana'daki ortak komisyon toplantısı sona erdi. Bu arada Avrupalı diplomatlar Viyana görüşmelerinin başarısı hiçbir şekilde garanti edilemiyor dediler. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı nükleer anlaşma toplantılarıyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 373 can kaybı yaşandı, 28.817 vaka tespit edildi. Türkiye'de işçi bayramını kutlamaya çalışan onlarca kişi gözaltına alındı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.